Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz, bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz, çok değerli gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, biliyorsunuz 2025 yılında insanın sosyal hayatını inşa eden, arkadaşlık ve dostluğunu pekiştiren, kişiyi toplumla barıştıran, kişinin toplumsal anlamda sosyal sorumluluklarının daha fazla farkına varmasını sağlayan ve bütün bunları yerine getirdiğinde de kişinin kendisini daha iyi hissetmesini, ilişkilerini ve iletişimini daha sağlıklı bir temele oturtmasını sağlayan, sadece ilişki ve iletişimi daha sağlıklı bir temele oturtmakla kalmayan haddi zatında kişiyi de daha sağlıklı yapan sosyal yetkinlikleri paylaşıyorum sizlerle. Bu sosyal yetkinlikler içerisinde sanıyorum 14. yetkinlik olsa gerek, sosyal farkındalık kısmına gelmiştik, onu işliyorduk. Bugün de inşallah sosyal farkındalığı anlatmaya devam edeceğiz. Ne demiştik? Kısaca hatırlayacak olsak, sosyal farkındalık, başkalarının duygu ve niyetlerini, istek ve ihtiyaçlarını, beklenti ve arzularını okuyabilme, içinde bulunan bağlamı doğru çözümleyebilme, kültürler arası nüansları gözetebilme kapasitesiydi. Bu yetkinlik yalnızca bireysel ilişkilerimizde değil, toplumsal ve kurumsal yaşamda da çok belirleyici bir rol oynuyordu. Çünkü insan dediğimiz varlık biyolojik olarak sosyal bir varlık, ve ilişkiler ağı onu zihinsel, duygusal, fiziksel olarak daha sağlıklı bir aşamaya götürüyor. Sosyal network'ü, sosyal ağı ve bağı güçlü olursa. Sosyal farkındalık, bireyin yalnızca kendi iç dünyasının değil, içinde yaşadığı toplumun, kültürün, örfün, törenin, değerlerin, normların, ilişkilerin, sosyal sorunların ve toplumsal meselelerin ve başkalarının duygu ihtiyaçlarının da bilincinde olması, bunları doğru okuyabilmesi, ama burada en önemli husus ona göre bir davranış geliştirebilme yeteneği ve yetisidir. Başka bir ifadeyle aziz dostlarım, sosyal farkındalık kişinin kendisini aşarak başkalarının bakış açılarını, duygularını, beklentilerini, içinde bulunduğu sosyal ortamın dinamiklerini kavrayabilme ve bunun sonucunda gereğini yapabilme becerisidir. Daniel Goleman, meşhur bu Emotional Intelligence'ın yazarı, empati diyor, temel insan becerisini temsil eder. Onsuz başkalarının ihtiyaçlarını anlayamaz ve onlara uygun bir şekilde karşılık veremeyiz diyor. Bu konuda duygusal zekamızı, hani sosyal ortamın dinamiklerini kavrayabilmek ve bunun sonucunda gereğini yapabilmek demiştik ya, duygusal zekamızı maalesef toplumsal olaylarda sadece kendi menfaatimize olan kısımlarda faaliyete geçiriyoruz, fonksiyonel hale getiriyoruz. Özellikle 2 yıldır yüreğimizi yakan Gazze olayında, şimdi baktığımız zaman, hadi ülke ismi de vereyim, Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, yaşadıkları coğrafyada İsrail'in nasıl bir tehdit olduğunu sizce görmüyorlar mıydı? Bunun farkında değiller miydi? Sosyal açıdan içinde yaşadıkları toplumun içinde bulunduğu durumu anlayamaz mı? Bir ülke anlar elbette. Ama bakıyorsunuz bugün bu yaşanılan ortamın dinamiklerini kavramayla alakalı, İsrail'in, Siyonistlerin nasıl dünya barışı için büyük bir tehdit olduğunu anlamayla alakalı, bunu kavrayanlar ona en uzak olan ülkeler. Brezilya'dan Kanada'ya kadar, Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya kadar, hatta İngiltere'de, İrlanda'da, Meksika'da, İspanya'da inanılmaz gösteriler oluyor. 2 gün evvel biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı 69. toplantısını yaptı Katar'da. Olağanüstü toplanarak Arap ülkeleri de bir aradaydı, hep beraber toplandılar. Ne oldu? Yine 25 maddelik kınamayla, sert kınamayla, bunun olmayacağını beyanla geçiştirdiler. Dolayısıyla hani bu sosyal farkındalıkta bir şeyi fark ettiniz, bunun dinamiklerini kavrayabilmek ve bunun sonucunda geleni yapabilmek demiştik ya işte. Hani ülkesel anlamda ülkelerde sosyal bir varlıktır. En zirvesidir hatta sosyal bir yapının. Aile de sosyal bir yapıdır biliyorsunuz o anlamda baktığımızda. Hatta şirketler bile ekonomik olarak kurulmuş olsalar bile o sosyal yapıları, sosyal farkındalıkları, onun için büyük şirketler sosyal sorumluluk faaliyetleri yapıyorlar. Çok zengin iş adamları sosyal sorumluluk farkındalığı dolayısıyla vakıf kuruyorlar. Milyarlarca dolarlık hayır hasenat yapıyorlar. Dolayısıyla yapılar genelde sosyal bir yapıyı temsil ediyor. Devletler de bu açıdan o sosyal yapının zirvesinde. İşte oradaki farkındalık kime bağlı? Bizim kişisel olarak toplumsal farkındalığımıza bağlı. Dolayısıyla ülkeleri burada yargılamıyorum. Ülkeleri oluşturan yapı taşları olarak halklar, onların da yapı taşları bizler. Bizlerin de ben kişiliğinde kişiler olarak sorumlusu ben oluyorum. Dolayısıyla bütün buradaki sitayişim, buradaki kırgınlığım kendime, ben de bunun gereğini 2 yıldan beri yapabilen bir insan değilim aziz dostlarım. Rabbim uygun şekliyle gereğini yapabilme gücü versin, izzet lütfeylesin. Buradan tekrar kendi konumuza dönersek, bu da kendi konumuz elbette ama çap olarak daha büyük çaptaki bir farkındalığın bizi ne hale getirdiğinden bahsetmiş oldum bu şekliyle. Bunu görmezsek, görmezden gelirsek, gereğini yapmazsak vurmadı ülke herhalde, bu coğrafyada kalmadı. Saldırmadı ülke kalmadı, eylem yapmadı ülke kalmadı ve şu anda da dişlerini Türkiye'ye gösteriyor. Bunu şu anlamda paylaştım, hala biz, bizler sosyal olarak toplumumuz, vatandaşlarımız ve ülkemiz bunun farkına varmazsa alenen Türkiye'yi ağızlarına alarak tehditlerini, Arzu Mevut projesinde bu ülkenin de topraklarının bir kısmını işgal etme hülyalarını, hezeyanlarını anlamazsak, gereğini yapmazsak en sonunda biz de o vurulan ülkeler gibi, izzetini kaybeden ülkeler gibi mahvu perişan olmuş oluruz. Aziz dostlarım, sosyal farkındalık yeteneğimizi geliştiren unsurlarla alakalı Harvard Üniversitesi'nin bilim dünyasını çok sarsan, 80 yılı aşan bir yetişkin gelişimi çalışması var. Şimdi burada bakın, sosyal farkındalığı sizlerle paylaşıyorum. Böyle bir bilimsel çalışma neden yapılıyor? Bu da bir sosyal farkındalığın sonucunda. Çünkü 80 yılı aşan bir çalışma yapılabilmesi için bir üniversitenin fonlanması lazım, paraya ihtiyacı var. Demek ki onu finanse eden iş dünyasında farkındalığı yüksek iş adamları var. Rabbim bizde de bu tarz insanların sayısını artırsın. Çünkü gördüğüm kadarıyla bir akademisyen insan mutluluğuyla alakalı böyle bir çalışma yapacak olsa ne buna 80 yılı aşan bir sürede destek bulabilir, ne de hani bir yıllık çalışmasında bile oradaki 80 yıllık çalışmanın 80'de birine değecek bir değer, bir destek, bir Ar-Ge fonu bulabilir. Bu da bizim yürek acımız olsun, yürek sızımız olsun. Buradan da iş dünyasının değerli insanlarına seslenmiş olalım. Akademisyenlerin bu tarz çalışmaları desteklemeniz hem sosyal farkındalığınız hem de dini bir vecibeniz olarak üzerinize bir yükümlülük. İnşallah Rabbim yerine getirmeklerimizi nasip eylesin. Aziz dostlarım, Harvard'ın yaptığı bu çalışmada insan mutluluğunu belirleyen en güçlü değişkenin para veya başarı değil, makam ya da mevki değil, ilişkilerin kalitesi olduğu ortaya çıktı. Yakın bağları güçlü olan kişilerin hem yaşam doyumları hem de fizyolojik sağlık göstergeleri çok yüksek bulundu. dile kolay 80 yıllık bir araştırmadan bahsediyorum. Öyle birkaç aylık bir araştırma değil. Bu bulgu sosyal farkındalığın sadece iyi bir insani özellik değil, yaşam kalitesinin bilimsel bir belirleyicisi olduğunu da bilimsel açıdan bize kanıtlaması açısından çok önemli bir göstergedir. Yaşadığımız adı sosyal olan ama kendisi sanal ve banal hayat maalesef sosyal bağlarımızı silikleştirdi aziz dostlarım. 50 yıl öncesine göre şu anda sosyal farkındalığımız çok ama çok az. Bunu şöyle hatırda kalması açısından izah edebilirim. Bundan 50-60 yıl önce, 100 yıl önce bir petrol kuyusunun sondaj makinesi gibi 4000 metre, 6000 metre derine inerek gönüllerde, hani teşbihte hata yok, gönüllerin derununa inerek derinlemesine ilişkiler kurabiliyorduk karşılıklı olarak. Şu anda 10 santimlik, 20 santimlik, 30 santimlik böyle dünyanın kabuğunda hani böyle bir toprak parçası var ya, evet bütün dünyayı kapsadık ama böyle kabukta olan sadece deruna inmeyen yüzeysel, satıhi diyordu eskiler buna, sanal, banal, böyle çok menfaate dayalı bir ilişki. Bir iş adamı dostum ağlayarak bana yıllar evvel Münir'cim demişti, bu yaşıma kadar, tahmin ediyorum konuştuğumuzda 65-70 yaşlarındaydı, bu yaşıma kadar şöyle bir hatır için, bir gönül almak için menfaatim olmadan bir dostumun kapısını çalıp bir bardak çay içmiştim yok diye hüngür hüngür ağlayarak bana bunu anlatmıştı. Dolayısıyla ilişkilerimiz çok böyle silik, soluk, donuk, yüzeysel kaldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün aziz dostlarım 2025 Sosyal Bağlantı Komisyonu raporu var. Bu rapora göre, çok vahim bu rapora göre, dünya genelinde her 6 kişiden birinin yoğun yalnızlık yaşadığını ortaya koyuyor. Neredeyse %20'miz. Uzmanların kalabalıklar içerisinde yalnızlık dediği, acayip bir yalnızlık içerisindeyiz. Bu kalabalığın içerisinde, 8 milyarın içerisinde. Ama bu yalnızlığın etkileri inanılmaz feci oldu aziz dostlarım. Hani eskiden yalnızlık biraz kafa dinlemeyle alakalı, biraz başını alıp gitmekle alakalı, biraz yalnız kalmakla alakalı, biraz tefekkür ve itikafla alakalı söylenirdi. Mesela Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu anlamda bir ay, özellikle Ramazanlarda Cebel-i Nur'da Hira mağarasındaki yalnızlığı, toplumdan uzaklaşma değil, toplumu belki analiz etme, gözlemleme, belki oradaki hislerini Allah'a arz etme, ne yapabileceğiyle alakalı ona iltica etme, ama toplumun içine döndüğünde de Muhammedül Emin olarak o vasfını ifa etme, emin bir insan olarak yaşama ta 40 yaşına kadar, ta ki Allah onu seçene ve nübüvvet mührünü vurana kadar. Dolayısıyla bu anlamda onu kastetmiyorum. Eskiden yalnızlıklar itikaf üzere, düşünce üzere, tefekkür üzere bir yalnızlıktı. O yalnızlığın sonucunda da bir yalnızlık seansı gibi düşünün. Döndüğümüz zaman toplumun içine, ailenin içine, şirkete, devlete, artık nereye dönüyorsak gereğini yapmakla alakalı bir farkındalık geliştirmiş olurduk. Ama şu andaki yalnızlık sadece psikolojik bir sorun olmadığı gibi bize kalp damar hastalıkları, hani yoğunsu elektrik olarak dönüyor derler ya, aynen öyle. Kalp damar hastalıkları, demans, Parkinson, Alzheimer, bağışıklık zayıflaması gibi somut sağlık riskleriyle beraber döndü. Dolayısıyla bunlarla bağlantılı olduğunu vurguluyor bu rapor. Bu rapor sosyal farkındalığı bireysel bir beceri olmanın ötesinde halk sağlığı meselesi olarak da konumlandırıyor. Hani az evvel Harvard'ın çalışması insani özellik babında kişisel bir göstergeydi. Ama Dünya Sağlık Örgütü bunu daha büyük bir ölçekte halkları ilgilendiren bir mesele olarak devletlere arz ediyor. Dolayısıyla halklarınızın yalnızlaşmasını, içine kapanmasını önleyecek tedbirler alın, daha sosyal bir hayat kurun diye önerisinde bunu ortaya koyuyor. Aziz dostlarım, Vivek Murthy'in Together kitabında, aslında biraz daha uzun bir ismi var birlikte kitabının, The Healing Power of Human Connection in a Sometimes Lonely World diye, birlikte bazen yalnız bir dünyada insan bağlantısının iyileştirici gücü kitabın adı, çok enteresan. Orada diyor ki yalnızlık sadece kötü bir his değil, açlık ya da susuzluk gibi bir işarettir. her yalnız kaldığımızdaki sessiz ve içe kapanık halimizle bedenimiz bizi hayatta kalmak için sosyal bağlantıya ihtiyaç duyduğumuzu söyler diyor. Aziz dostlarım, ne kadar önemli bir tespit. Hani ben arada programlarda size Rabbimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın Refik-i Ala'ya, ahirete irtihalinden sonra insanlarla direkt konuşmasını bitirmiştir son peygamber Hazreti Muhammed, son nübüvvet, nübüvvet kapısı kapandıktan sonra. Ama bizi çok seven Halik-i Rahim'imiz bize olan muhabbeti vesilesiyle, bizim hidayetimize vesile olmak kastıyla bizle konuşmasını devam ettirir. Bunlardan bir tanesi de Rabbimizin bizle olaylar vasıtasıyla konuşmasıdır. Dolayısıyla olayların herhalde derununda bizi en derin olarak sarsıcı kısmı kişisel olarak yaşadığımız olaylardır. Dolayısıyla o sessiz, sakin, içe kapanık, kimseyle konuşmama hali geldiğinde aslında bedenimiz bizi hayatta kalmak için sosyal bir bağlantıya ihtiyacım var diye bağırıyor. Bu çığlığı duymamız gerekiyor. Psikolog Julian Holt Lundstad'ın birkaç arkadaşıyla beraber yürüttüğü bir çalışma var. Meta analiz çalışması. Burada güçlü sosyal ilişkilerin insanın hayatta kalma olasılığını ortalama olarak %50 daha fazla artırdığını söylüyor. Aziz dostlarım, çok enteresan bir deney yapıyorlar. Çölde kalmayla alakalı, denize düşmeyle alakalı, yüzme bilmeyen insanlardan bahsediyoruz bu arada denekler içerisinde. Tek başına olduğundaki mücadele etme, hani tam boğulacakken kurtarıyorlar ayrı bir şey ama hani bir tek başına olduğundaki mücadele azmiyle birkaç kişi olduğundaki mücadele azmine bakıyorlar. %200, %300 daha fazla olduğunu görüyorlar topluluk içerisinde, grup içerisinde. En azından bir arkadaşı varsa bile onunla konuşması, birbirini motive etmesi, hadi biraz daha fazla diye, hatta Hollywood filmlerine de konu olmuştur bu olay. Bu oran sigarayı bırakmak veya obeziteyi önlemek kadar güçlü, koruyucu bir faktör olarak arkadaşlığı, sosyal farkındalığı değerlendiriyor. Dolayısıyla sosyal farkındalık sadece kendimizi iyi hissetmek değil, daha uzun yaşamak için de kritik bir unsur. İnşallah bununla alakalı birkaç bilimsel analiz daha size arz edeceğim. Daha uzun yaşamanın sosyal farkındalığımızla bağlantısını ifade eden. Aziz dostlarım, kurumsal ölçekte yapılan çalışmalarda da sosyal farkındalığın önemi destekleniyor. Google'un mesela Project Aristotle diye bir araştırması var. Burada yüksek performanslı ekipleri diğer ekiplerden ayıran unsurlara bakıyorlar. En kritik unsurun psikolojik güvenlik unsuru olduğu ortaya çıkıyor. Yani çalışanların fikirlerini özgürce dile getirebildiği, hata yapmaktan korkmadığı, hata yaptığında bundan ders aldığı ve gereğini yaptığı, birbirine güven duyduğu ortamlar iş yerinde bile inovasyonu, verimliliği, karlılığı, markalaşmayı doğrudan etkiliyor ve verimliliği artırıyor. Yani social connectivity dediğimiz sosyal bağ bizi hem daha üretken hem de daha verimli kılıyor. Bu konuda sanırım insanın içini ısıtan şey evinin sıcaklığı değil, elini tutan dost elinin sıcaklığıdır desem yanlış olmaz. Aziz dostlarım, tabii burada psikolojik güvenlik unsuru derken iş yerlerinde Allah Resulü'nün madem ki Allah tarafından seçilmiş ve bize üsve-i hasene yapılmış, en güzel örnek olmuş, onun hayatından anekdotlar ve örnekler geliyor her böyle sizle paylaştığım olayda. Yani çalışanların fikirlerini özgürce dile getirebilmesi deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelerek genç bir delikanlının "Ya Resulallah, ben zina etmek istiyorum" diyebilmesi, bakın onun yanında fikirleri özgürce dile getirebilmeyi herhalde en güzel örnek. Tabii ki Allah Resulü'nün de onu ikna ile alakalı ortaya koyduğu model yine bizim burada anlattığımız farkındalıkla alakalı, sosyal farkındalıkla alakalı, empatiyle alakalı, kendisini başkalarının yerine koyabilmesiyle alakalı yaklaşımlardır. Yani onun hayatından da çok net, çok güzel örnekler bu konuda bize ışık tutuyor. Şirketler içinde bunun örnek alınarak insanların, çalışanların özellikle fikirlerini özgürce dile getirebilmesi, hata yapmaktan korkmaması, birbirine güven duyması ve onlar bizi destekler, bizi arka çıkar, bizi savunur diye bir düşünce geliştirebilmiş olması şirketler içerisinde bence yatırımcıların, patronların, yöneticilerin, tepe yönetiminin çok dikkate alması gereken bir şey. Çünkü direkt karlılıklarını etkileyen bir konu, aklın yolu bir. Bu konuda daha akılcı davranmak gerekiyor. Aziz dostlarım, bu konuda Gallup'un daha bir yıllık taze bir raporu var. 2024-25 küresel çalışan bağlılığı. Bu rapora göre küresel çalışan bağlılığı geriliyor. Ve bu düşüş her yıl global ekonomiye 100 milyarlarca dolarlık bir ekonomik kayba yol açıyor. Ed Alman'ın güven barometresi, kurumsal güven erozyonunun, çalışanların ve toplumun kurumlara olan inancını zedelediğini vurguluyor. Dolayısıyla bu güven erozyonu hem aidiyet dediğimiz işverenin en çok ihtiyaç duyduğu çalışanın kuruma olan bağı, bu bağ ne kadar güçlüyse çalışanın fedakarlığı, motivasyonu, morali, verimliliği o kadar yüksek oluyor. Dolayısıyla hem böyle bir çalışan bağlılığı geriliyor, hem de toplumun kurumlara olan inancı zedelenmiş oluyor. Yani hem bireysel hem kurumsal hem toplumsal farkındalığımızın azaldığını söyleyebiliyoruz bu rapora göre. Bu sonuçlar sosyal farkındalığın sadece toplumsal hayatta değil, iş dünyasında da hatta sadece kişisel hayatımızda değil, az evvel arz ettim aziz dostlarım, ömrümüzü artırıyordu, bizi daha sağlıklı kılıyordu, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyordu. Dolayısıyla sosyal farkındalık sadece kişisel olarak bize değil, hatta yaşadığımız topluma değil, iş dünyasında da stratejik bir sermaye olduğunu açıkça ortaya koyması açısından çok çok önemli. Aziz dostlarım, son zamanlarda sosyal medyada kadınların sömürülmesine karşı, kadın iş gücünün sömürülmesine karşı gittikçe kadınların seslerini yükselttiklerini görüyorum. Dün mesela sosyal medyada karşılaştığım çok ünlü bir fenomen, neden kurumsal şirketlerde patronun çalışanları, özellikle kadın çalışanlarını köle yerine koyduğunu, küçücük bir çocuk gibi her hareketimizde ondan izin almamız gerektiğini, her söylediğini koşulsuz kabul edip yapma yükümlülüğü içinde olduğunu anlattı. Buna modern çağın köleliği diyor. Haksız da değil. İş iş iş derken öyle bir işkolik hale getiriyor ki ne aile ne arkadaşla şöyle iki satır muhabbet edecek bir dingin vaktimiz kalmıyor elimizde ve gönlümüzde. Bence 100 yıl önce bilimsel diye bize yuturdukları modern ve çekirdek ailenin, nuclear family demişlerdi 100 yıl önce, şimdilerde nasıl bir berbat bir şey oldu ortaya çıktı ve tüm bilim camiası, ehli namus profesörler çocuk yetiştirmede, sosyal bağ kurmada geleneksel geniş aileyi savunuyor, nasıl görüyorsunuz şu anda. Aynen bir müddet sonra da hani şu anda ne kadar yırtınırlarsa yırtınsınlar, kadın iş gücü bir ülkenin gelişmesiyle alakalı çok zaruri, kadınların daha fazla iş hayatına gelmesi lazım diye çırpınırsa çırpınsınlar, bunun bir nevi modern kölelik olduğunu ve bundan özellikle kadınların iş gücüne çekilme vaadiyle kandırıldığı ve muzdarip olduğunu, sömürüldüğünü söyleyecekler bir müddet sonra, bundan adım gibi eminim. Aziz dostlarım, Nitelikli İnsan programında Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la birlikteliğiniz kısa bir aradan sonra devam edecek. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Şimdi kısa bir ara veriyorum.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden birlikteyiz. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında sosyal farkındalığı sizlere anlatıyorum. Programı kapatmadan evvel sizlere kadınların iş gücüne çekilme vaadiyle nasıl sömürüldüklerini sosyal medyada artan bizzat hanımefendilerin kendi çığlıklarından arz etmiştim. Dolayısıyla hani sosyal farkındalık derken global manada da ulusal manada da gidişatın nereye doğru evrildiğini bilmemiz gerekiyor. Mesela şu anda hadi dizinin ismini de vereyim. Çünkü bir haftadan beri inanılmaz bir şekilde paylaşılıyor sosyal medyada. Kızılcık Şerbeti ile alakalı dizinin yapımcısının özellikle üniversitelerde kız çocuklarının nasıl fuhuşa düştüğüyle ilgili açıklaması ve dizideki Eylül karakterinin de ortaya çıkmasında kendi lise hayatında yaşadığı ve üniversitede gördüğü ve kendisine ulaşan sosyal medyadan birçok paylaşımın bunda etkili olduğunu ifade ediyor. Şimdi bunu biz söylediğimizde ya üniversitelere karşı mısın, bu kadar da işte saçmalık olur mu, ne demek üniversitede öyle bir şey olur mu, lisede öyle bir şey olur mu diye. Ama bunu kendi camialarından, kendi taraflarından, kendi sevdikleri bir insan söyleyince de bu sefer bunu eleştirmemize de kızıyorlar. Hani böyle bir hakikat var. Bunu niçin söyledim aziz dostlarım? Sosyal farkındalıkla ilgili bir program size arz ediyorum birkaç haftadan beri. Dolayısıyla mecburi eğitimin, kesintisiz eğitimin, 4+4+4'ün bu kadar uzamasının, ülkemizde çıraklık ve kalfalığın bitmesinin, herkesin üniversite hayaliyle ve arzusuyla 18 milyon evladımızın büyük bir yarışa sokulmasının, sınav stresiyle ve üniversite kazanma arzusuyla böyle bir cendereye alınmasının onları nasıl yalnızlaştırdığı, nasıl sıkıntıya soktuğu, nasıl psikolojik bunalıma soktuğu ve üniversite dediğimiz hani 209 galiba son rakam üniversitemiz var. Bunların mezunlarının ne halde olduğuna baktığımızda kalite açısından, yetenek açısından, yetkinlik açısından bunun da çok böyle büyük bir katma değer oluşturmadığını, üniversite hayatında özellikle kız çocuklarının farklı illerde okumasının aile için nasıl bir maddi, manevi, duygusal bir yük olduğunu, okuyan kızlarımıza da bunun nasıl bir yük olduğunu fark etmemiz gerekiyor artık. Şu anda Aile Medeniyetimiz programında arz ediyorum sizlere. 2000 yılında doğum yapabilecek, çocuk sahibi olabilecek 1000 hanımefendi 24 çocuk doğururken şu anda geldiğimiz noktada 25 sene sonra bu rakam yarı yarıya düşmüş durumda. 11-12 çocuğumuz oluyor 1000 hanımefendiden. Fransa'da bu 17, dünya ortalamasının da Avrupa Birliği ortalamasında çok altındayız. Dolayısıyla farkındalığı anlatıyorum size. Bunun 25 yıl sonra Türkiye'yi nasıl bir felakete sürükleyebileceğiyle alakalı bir farkındalık geliştirmemiz gerekiyor. Bu kadar uzun bir eğitim, çocukları erken yaşta hayata atılmalarını sağlayacak bir şey bulamazsak ülkemize bir yük gibi görünüyor. Ekonomik açıdan da bir yük. Yani ben yıllardan beri aziz dostlarım, 2004'te bunun kitabını yazmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Demek ki o yıllarda uyanmışım daha. Dershanelerin nasıl bir felaket olduğunu, ülkeye ihanet olduğunu, 15-16 milyar dolarımızı her yıl çaldığını, devlet okullarındaki kaliteli öğretmenleri transfer ederek devlet okullarının içini boşalttığını, dolayısıyla bir fırsat eşitsizliği yarattığını anlattım 20 yıldan beri. İnandıramadım insanları, olsun yine anlatmaya konuşmaya devam. Ama buradan yeniden sizin o gönlünüze bunu emanet olarak tevdi edeyim. Bir ülkede 18 milyon insan üniversiteye hazırlanmaz, bu ülkenin felaketi olur. Devlet kasasının boşalması olur, kaynakların israfı olur. Çocuklara, ailelere psikolojik bir yük olur, vebal olur. Evet, üniversite %10 belki olabilir. O bile fazla da hani 2 milyon insanın üniversite okuması, o bile fazla. Hani bir ülkenin 5-6 büyük üniversitesi olur. Hukuki anlamda, sosyal anlamda, siyaset anlamında, tıp, eczacılık ve belli konularda. Ekol olur o üniversiteler dünya çapında. Hani bir Harvard vardır, bir MIT vardır. MIT daha çok teknolojik konulardadır. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü zaten adı üstünde Teknoloji Enstitüsü. Yale vardır, Princeton vardır. Yani 10 tane sayamam biliyor musunuz? Hani üniversitede çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak Amerika'dan size 10 tane üniversite sayamam. Var hani 50-60 tane. Hatta reytinglere göre baktığınızda ilk 100'e, 200'e giren 50-60 Amerikan üniversitesi var. Ama İngiltere'den hani 5-6 tane sayamam. Oxford var, Cambridge var. Belki City'yi de bu konuda alabiliriz. Fransa'da Sorbonne var gibi. Dolayısıyla ekol olan bir üniversite olur. O ekol olan üniversite de orada ulema olan saygın bilim insanlarının varlığıyla bir cazibe merkezidir. Oraya çeker insanları. Onlar da öğrencilerini yetiştirir. Ama siz farklı farklı bölümleri, ben bugün aziz dostlarım isim vermeyeceğim ama inanın, bütün samimiyetimle söylüyorum, bizzat rektörlerin ve müteveriyet başkanlarının ağzından duymuşluğum var. İşte şu konuda adamımız yok, şu konuda ilim adamımız yok, şu konuda bilim adamımız yok, şu konuda bölümü teslim edeceğimiz bir hocamız yok diye serzenişle bunu anlattıklarına şahidim. Aziz dostlarım, Byung-Chul Han'ın Yorgunluk Toplumu adlı kitabında diyor ki neoliberal sistemde sömürü artık başkaları tarafından değil kişinin kendi benliği tarafından gerçekleştirilir. Birey kendini hem efendi hem de köle olarak deneyimler. Bu programın ilk yarısında anlattığım modern köleliğimizle alakalı o kadar önemli bir tespit ki yani, o kadar önemli bir tespit ki. Yani biz bunu patronların baskısı olarak çekmiyoruz. Ya da hanımefendiler açısından baktığımızda hanımefendiler bunu sadece işverenin baskısı olarak çekmiyorlar. Yani işimize geldiği için, para kazandığımız için, kariyer yaptığımız için, ünvan, makam, mevki, itibar sahibi olduğumuz için bu efendilik taslamamıza izin verildiği sürece köleliği unutmuş gibi yapıyoruz. Nasıl olsa sonunda bir elimize maaş tutuşturuluyor, hesabımıza bir transfer yapılıyor, masamızda, kapımızda, kartvizitimizde bir ünvan değişikliği oluyor. Hatta bununla itibar göstergesi olarak masamızın belki uzunluğu biraz çapça büyüyor, arabamız biraz gelişiyor, telefon bir üst modele geçiyor, sosyal haklarımız biraz daha artıyor gibi gibi gibi. Ondan sonra biz bu gönüllü köleliğe girmiş oluyoruz. Aziz dostlarım, şu kadarını söyleyeyim. Tek tek sayabilirim. İnsanlık onuruna uymayan o kadar çok ağır iş, o kadar ağır yük var ki sırtımızda. Bunun çaresi robotik olacak. Paradigmalar çok değişecek. Yani bir fütürist bir kardeşiniz olarak bunu söyleyeyim sizlere, bunu sizlerle paylaşayım. Çok şükür ki robotlar imdadımıza yetişti. Biz uygun bir paradigma değişikliğiyle sistem kurmadığımız için bu konuda robotlar imdadımıza yetişti. Ama şimdi de ağlıyoruz. Hani düşünün, sürücüsüz otomobiller ortaya çıktığında şoförlük de bir meslek olacak mı? Şimdi Amerika'da, Kanada'da uzun yol şoförlüğüyle alakalı, hatta Avrupa'da da başladı kısmi sürücüsüz tırlar ortaya çıktığında. Hani trenler ortaya çıktığında bir trende 100 tane, 200 tane katar. Düşünsenize 200 tane tır şoförüne gerek kalmıyor. Her bir katara yüklenen yük vesilesiyle belki 400 tır şoförüne gerek kalmıyor. Bu anlamda hani nasıl bir sürücüsüz otomobil çıktığında şoförler veya Uber çıktığında bizdeki taksi şoförleri ortadan kalkıyorsa, şu anda 40'a yakın mesleğin kapıda olduğunu, atılmak üzere, kapıdan atılmak üzere, kovulmak üzere olduğunu bilim dünyası tespit ediyor. Bence 10 yıl içerisinde şu anda düşündüğümüzden çok daha fazla meslek. Seminerlerde anlatırım sürekli, robots are coming diye, robotlar geliyor. Bu konuda da biraz farkında olmamız lazım. Ha, bence ne olacak? Hep öğrencilerim sorar, hocam ne olacak? Hani bu kadar mesleği robotlar aldığında insanlar ne yapacak? Bence uygun şimdiden uyanıp sosyal farkındalığımızı geliştirerek uygun teoriler, uygun seçenekler geliştirirsek, uygun bir altyapısını kurarsak insana madem ki kulluk ve ibadet için geldi, hani benim klonum, benim robotum benim işimi yapacaksa bana da ibadetle alakalı, toplumsal yardımlaşmayla alakalı, dayanışmayla alakalı, mümin kardeşimin derdini dertlenmemle dünyaya adalet dağıtmamla alakalı daha fazla vakit kalacak. Okuyup kendimi geliştirip, ailemle daha fazla vakit ayırıp, çocuklarımın yetişmesiyle, torunlarımın yetişmesiyle ilgilenip, onları daha iyi bir geleceğe hazırlamakla alakalı bir vakit kalacak. Dolayısıyla hani robotlar geldi, işimizi aldı, ondan sonra da biz işsiz kaldık, ölüyoruz. Ya da robotlarımızla para kazanıp da efendi olduk ama yan gelip yatıyoruz gibi bir durum yok. Elbette bunu böyle yapan gruplar olacaktır. İnsanda nefis olduğu sürece iradesini yanlış yönde kullanan insan elbette cennet cehennem tercihinde tam bıçak sırtında davranışıyla sağa ya da sola düşecektir, gidecektir. Ama olumsuz kullananlar var diye de bu gelişmeyi göz ardı edemeyiz. Bu veriler ışığında sosyal farkındalık, bireysel, arkadaş çevresi, toplumsal, sivil toplum ve kurumsal düzeylerde, hatta ülke düzeyinde ele alınması gereken çok katmanlı bir beceri. Birey düzeyinde, fert düzeyinde empati ve aktif dinleme alışkanlıkları, arkadaş çevresinde köprü kurucu, güzel iletişim içeren davranışlar, sivil toplum düzeyinde gönüllülük, aidiyet ritüelleri, kurumlarda ise psikolojik güvenlik ve kapsayıcı liderlik uygulamaları bu becerinin daha fazla hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Aziz dostlarım, özetle söylemem gerekirse sosyal farkındalık bireyin sağlık ve mutluluğundan toplumların dayanıklılığına, kurumsal aidiyete, kurumların sürdürülebilir başarısından küresel ölçekte güven inşasına kadar çok geniş bir etki alanına sahip. Hem akademik veriler, size ilk yarıda arz ettiğim, hem bilimsel araştırmalar, hem kurumsal raporlar bu kavramın bir hani soft skills olarak ele alırız biz yumuşak davranışlar diye kişisel gelişimde. Böyle bir yumuşak değil, tam tersine hayatı ve ekonomi belirleyen sert bir hardcore dediğimiz gerçeklik olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla sosyal farkındalığı geliştirmek günümüz dünyasında bir lüks değil, zorunluluk. Bunu yapmak zorundayız. Peki biraz gerekçeleri çeşitlendirecek olursak, neden sosyal farkındalık diye sorarsak, bu social awareness dediğimiz sosyal farkındalık, kişiler arası ilişkilerde empati, mentalizasyon dediğimiz başkasının zihin halini anlama ne kadar önemli değil mi? Hani karşımızdakini iyi hissettireceksek, ona yardımcı olacaksak, onunla bir binanın tuğlaları, bir vücudun azaları gibiysek, bu mental açıdan başkasının zihin halini anlamamak, anlamamasından gelmek, vurdum duymazlık Rabbimizin hiç istemediği bir şey. Kültürel zeka ve güven kurma becerilerini bir araya getiren bir bileşik yeterlik ve etkinlik, social awareness dediğimiz şey, sosyal farkındalık. Çünkü günlük hayat, arkadaşlıklar, toplumsal etkileşimler ve sivil toplumda gönüllü faaliyetlerimiz farklı normlar ve beklentiler arasında devam eden mikro uyum süreçlerimizi kapsar. Bu nedenle sosyal farkındalık bir yandan bireysel esenliği ve ilişkilerin kalitesini, diğer yandan da cemaat, cemiyet, toplum hayatının dayanıklılığını doğrudan etkiler aziz dostlarım. Toplum hayatının dayanıklılığından bahsediyorum. Kurumsal aidiyetten, kurumsal dayanıklılıktan bahsediyorum. Kişisel olarak hayatta kalmakla, mutlu olmakla, sağlıklı olmaktan bahsediyorum. Dünya Mutluluk Raporu'nun bulguları, uzun yıllar süren araştırmalara göre sosyal destek değişkeninin yaşam değerlendirmeleriyle güçlü şekilde ilişkili olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü raporları da yalnızlığın sağlık ve toplumsal uyum üzerinde ağır sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor. Peki empati hem duygusal hem de bilişsel bileşenler taşıyorsa, karşısındakinin duygusunu hissedebilmek ve onun perspektifini, onun bakış açısından, onun gözüyle bakabilmek çok önemliyse, bunu kendimizi iyileştirme ve karşımızdakine onun duygu düşünce niyetini anlayarak daha iyi bir davranışa dönüştürebilmeyle alakalı nasıl uygulayabiliriz? Aziz dostlarım, her şeyden evvel bu kapasitede olmak, yani bu farkındalıkta olmak, bunu anlayabilmek, bu konuda basiret ve firasetle davranmak, yani hep söylüyorum, evet bizim sağlığımızda olumlu bir katkısı var ama ilişki kalitesini de artırıyor. Bu ilişki kalitesini lütfen kelime olarak unutmayın. Çünkü bilimsel birkaç veriyle bunun nasıl hayatımızı etkilediğini, size sağlam ve sıcak ilişkilerimizin ömrümüzü nasıl artırdığını, sağlığımızı nasıl etkilediğini anlatacağım. Burada tabii olumlu şeylerden bahsettim ama yine bir olumlu ama evveliyatında olumsuz bir vakadan yola çıkarak bu farkındalık çatışma çözümünde de daha sakin ve daha böyle mülayim, daha planlı müdahalelere imkan tanıdığı için daha fazla uzlaşı getiriyor. Dolayısıyla sosyal farkındalığı yüksek toplumlarda, şirketlerde çatışma, ihtilaf, savaşa dönmeden, kavgaya dönmeden çözümleniyor. Bilmiyorum, sosyal medyada, sosyal hayatımızla alakalı ortaya çıkan paylaşımlar sizi bu konuda nasıl endişelendiriyor? Ben bu konuda çok evham duyuyorum, çok vahim durumdayız diye düşünüyorum. Oxford merkezli sosyal beyin hipotezi, Dunbar araştırması diye geçiyor bu, İnsan ilişkilerinin katmanlı doğasını vurguluyor. 5 kişilik böyle çekirdek halkadan 150 kişilik istikrarlı ilişki ağlarına kadar uzanan bir yapı inceleniyor ve bu ilişkileri sürdürülebilir kılmak için zaman ve dikkat bütçesi ayırmaya gerektirdiğini, dolayısıyla sosyal farkındalığın sadece iyi niyetle olacak bir şey değil, planlı ritüeller, kapasite yönetimi ve kaynak kullanımı istediğini ortaya koyuyor bu çalışma. Dolayısıyla aziz dostlarım, hani bir arkadaşınız varsa samimi, onunla ilgili bile bir kaynak kullanımınız, bir kapasite kullanımınız, planlı bir şeyler yapmanız gerekir. Ama bunu 150 kişilik böyle istikrarlı bir halkaya taşıyacaksanız, büyük bir rakam bu arkadaşlıkla, sosyal hayatla alakalı. Ama toplumsal örneklerini sivil toplum kuruluşlarında görüyoruz. Allah ebeden razı olsun, ülkemizde çok değerli vakıfları, dernekleri kuran, yıllardan beri buna emek sarf eden gönüldaşlardan Allah ebeden razı olsun. Ahirete irtihal edenler de Rabbim rahmetiyle tecelli etsin. İşte onlar bu 50'li, 100'lü, 150'li, 200'lü, 250'li yapıları kurmuşlar. O arkadaşlıkları geniş halkada devam ettirebilmişler. Stanford Üniversitesi'nin CCR şefkat geliştirme eğitimi üzerinde yürüttüğü bir çalışma var aziz dostlarım. 9 haftalık bir program sonucunda farkındalık ve öz şefkati arttırdığını görüyorlar. Böyle bir şefkat geliştirme eğitimi. Kaygı ve duygu bastırmayı azalttığını, başkana yönelik şefkatte anlamlı bir artış sağladığını gösteriyorlar. Dolayısıyla bu bulgular bize duygusal ayar ve sosyal farkındalık bileşenlerinin, bu da programın müjdesi olsun, eğitilebilir olduğuna işaret ediyor. Bu konuda Aile Bakanlığımızın bundan sonraki evliliklerde evlilik öncesi bazı temel testler ve gerekli durumda psikolojik olarak destekler yapılacağı ile alakalı beyanı hafta içerisinde beni çok umutlandırdı. Keşke çok daha kesin olsa. Teşbihte hata yok aziz dostlarım. Nasıl aracınızı TÜV'e götürüyorsunuz ve orada bütün böyle bir muayeneden sonra trafiğe çıkıp çıkmayacağı ile alakalı bir rapor veriliyor. Aynen öyle. Yani teşbihte hata yok, lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama kişilerin de böyle bir bedensel, psikolojik, zihinsel, ruhsal, bilişsel bir muayeneden geçirilerek evliliğe ehliyeti olup olmadığıyla alakalı, çocuk yapmaya ehliyeti olup olmadığıyla alakalı, çocuk bakmaya ve yetiştirmeye ehliyeti olup olmadığıyla alakalı keşke bir şey yapılsa. Çünkü bir araç ehliyetsiz bir şoförün elinde bir iki kişiyi yaralıyor, öldürüyor. Elbette candır, elbette her can bir cihandır. Küçümsemiyorum, sakın yanlış anlamayın. Ama ehliyetsiz bir ebeveyn toplumun başına bela oluyor. Ortaya çıkan çocuk, meydana gelen çocuk yetiştirilmediği takdirde, kötü yetiştirildiği takdirde sadece bir aile berbat olmuyor, toplumsal hayat berbat oluyor, başımıza bela oluyor. Aziz dostlarım, sosyal farkındalıkla alakalı size daha çok anlatacaklarım var. Bizi birbirimize bağlayan, bizi hayata bağlayan, sağlık, sıhhat, afiyetimizi ortaya koyan bir yetkinlik çünkü bu sosyal farkındalık. Sizden istirhamım gelecek hafta görüşünceye kadar hem kendinizle alakalı farkındalığınızı, şöyle bir kendinize sorsanız mesela hayatım nereye gidiyor, bu yol nereye gidiyor, ben nereye gidiyorum, ben ne yapıyorum, 2025 boyunca ben ne yaptım, sonuçta son çeyreğini yaşıyoruz. Koca bir yılın. Attığım taş ürküttüğüm kurbağa değdi mi? Ailemde ne yapıyorum? Arkadaşlarım arasında ne yapıyorum? Şirketimde ne yapıyorum? Ülkemde ne yapıyorum? Ümmet düzeyinde global anlamda ne yapıyorum? Neyin farkındayım? Neyi fark ettim tehdit olarak? Ve bunun karşısında bu tehditleri fark eden bir insan olarak ne yapıyorum? Hani görüyorsunuz üstünüze doğru bir araba son sürat geliyor. Kaçarsınız değil mi? Çekilirsiniz. Bir şey yaparsınız yani. Burada da farkındalık değil. Bu yarısı ama fark ettikten sonra gereğini yapmakla alakalı icraatlarımız, eylemlerimiz, bu da onun mütemmim cüzü. İnşallah bununla ilgili bir tefekkür yolculuğuna davet ediyorum sizi. Bir hafta boyunca bunu yaparsanız gelecek hafta da inşallah buna devam ederiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.